Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün farklı bir konuya değineceğiz. Türkiye-Avusturya ilişkilerini masaya yatıracağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkileri genelde son zamanlarda, son yıllarda hayli sıkıntılı seyrediyor. Bunda pek çok faktör var. Göç meselesi var, ekonomik sorunlar var, insan hakları sorunları var, hukukun üstünlüğü meselesi var. Bu ülkelerdeki Türkiye'li vatan kişi azınlıklarla ilgili sorunlar var. Bu bağlamda Avusturya'yı biz bugün ele alacağız. Bir konuğumla birlikte Avusturya-Türkiye ilişkilerini masaya yatıracağız. İlişkilerin dinamiğini, Avusturya'da yaşayan Türkiyelilerin durumunu ve bu iki ülkenin hangi konularda sorunlar yaşadığını, anlaşmazlıklar yaşadığını konuşacağız. Avusturya Yeşiller Partisi eski milletvekili Yeşil ve Yeşiller İnsan Hakları Sözcüsü Alev Korun konuğum. Alev Korun aynı zamanda Yeşillerin Azınlıklar Örgütü'nde aktif olarak siyasete devam ediyor. Alev Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Alev Hanım, son yıllarda Avusturya-Türkiye ilişkileri pek de parlak değil. Karşılıklı açıklamalarla hem AKP cenahından hem de Avusturya hükümetinden gelen açıklamalar gösteriyor ki iki ülke ilişkileri hayli negatif bir seyirde izliyor. Ancak Avusturya'da da çok sayıda Türkiye'li yaşıyor. Türkiye'den giden ya da orada doğmuş 3. 4. nesil yaşıyor. Onlar bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu iki ülke ilişkileri neden bu kadar gergin ve uzlaşmadan yoksun bir seyir izliyor? Siz orada uzun yıllar siyasette bulunan bir isimsiniz. Sizin gözlemlerinizi dinleyebilir miyiz? Sorunun temelinde ne yatıyor iki ülke arasındaki?
Şimdi tabii şunu da unutmamak lazım. Son yıllarda iki ülke arasında gerilen ilişkilerde Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesi, fikir özgürlüğünün çok büyük tehlike altında olması ve yüzlerce kişinin gerek hükümeti eleştirdiği için gerek gazeteci olarak fikirlerini yazdığı için hapsedilmiş olması veya işten atılmış olmasının da büyük bir rolü var. Yani Türkiye'de demokrasi alanında insan hakları, fikir özgürlüğü, aynı zamanda kadın hakları, azınlık hakları alanındaki olumsuz gelişmelerin ve insan hakları ihlallerinin tabii ki etkisi var. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Avusturya yıllardır, Avusturya'daki birçok parti, öyle söyleyeyim, birçok Avusturya partisi Türkiye'nin koşullar değişse bile Avrupa Birliği'ne girmesine karşı. Bu konuda Avusturya Avrupa'da da ilginç bir istisna teşkil ediyor. Çünkü Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti bile diyeceğim çünkü başka ülkelerde daha farklı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine karşı. Şimdi tabii ki her aday olan ülkenin önce koşulları yerine getirmesi gerekiyor ve Türkiye şu andaki politik durumuyla zaten insan hakları olsun, fikir özgürlüğü olsun bu tür konularda bu koşulları kesinlikle yerine getiremiyor. Ama bunun dışında yani koşullar ne olursa olsun Türkiye'de kurallar, siyaset, koşullar ne kadar değişirse değişsin Avrupa Birliği'ne girmesin gibi bir çoğunluk fikri var Avusturya'da. Tabii bu fikir aynı zamanda medyanın ve siyasi partilerin de yıllar içinde oluşturduğu ve desteklediği bir tutum. Hal böyle olunca bir yandan Avusturya politikasından kişiler, özellikle Avusturya'nın sağcı başbakanı Kurt olmak üzere Türkiye hükümetine özellikle medya üzerinden, yani diplomatik kanallarla değil de medya üzerinden bir şeyler söylemek ve bunun sonucunda AKP hükümetinden ve özellikle Erdoğan'dan da işte biz de o zaman böyle cevap veririz gibi ters cevaplar verilmesi söz konusu. Ama şunu da unutmamak lazım, milliyetçi otoriter partiler ve politikacılar zaten çok benzer taktikler kullanıyorlar. her zaman bir günah keçisine ihtiyaçları var. Her zaman milyonlarca insanı tek bir kefeye koyup arada hiçbir fark yokmuş gibi davranıp bir grup insanı, bir ülkeyi, bir dini, bir etnik grubu düşman ilan etmeye çalışıyorlar. O açıdan Avusturya'nın sağcı partileriyle AKP'nin taktiği arasında aslında büyük benzerlikler var. Ama sanırım bu çoğu zaman görülmüyor. Çünkü ya sadece Avusturya politikasına bakılıyor veya sadece AKP politikasına bakılıyor.
Peki siz dediniz ki işte sosyal demokrat partiler Avrupa genelinde Türkiye'nin AB üyeliğine daha olumlu yaklaşırken insan hakları ve özgürlükler konusunda eleştiriler getirmelerine rağmen Avusturya'da durumun farklı olduğunu söylediniz. Avusturya'daki dinamiklere baktığımızda bunu onları diğerlerinden farklı kılan unsurlar neler peki? Neden sosyal demokratlar bile Türkiye'nin AB üyeliğini bu anlamda engellemeye çabalıyor, hı hı. çalışıyor? Ne dersiniz?
Şimdi ilginç bir tarihsel olgu var. Biliyorsunuz yani Türkiye'de okula giden insanlar tarih dersinden hatırlarlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında iki kere Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmış ve Viyana'yı fethetmeye, daha doğrusu işgal etmeye, yabancı bir güç olarak işgal etmeye çalışmış. Ve aynı olayların yansıması buradaki Avusturya'daki tarih kitaplarında da var. Ama tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi işte yabancı bir güç geldi, bizi istila etmeye çalıştı, şehrimize saldırdı şeklinde anlatılıyor. Ve bugüne kadar örneğin Türkiye'de Viyana kuşatması diye konuşulan şey Avusturya'da Türk saldırısı diye geçiyor. Bir de 1960'lardan itibaren Türkiye'den gelmiş olan çalışan emekçi kişilerin yaşadıkları sorunlar da buna zaman içinde eklenince Avusturya'da çok olumsuz bir Türkiye veya Türk imajı var. Şunun altını çizmek gerekli. Dediğim gibi insan hakları ihlalleri, kadın cinayetleri, eleştirel siyasetçilerin görevden alınması, kayyum atanması gibi bütün bu olaylar eleştirilmesi gereken şeyler. Ama gördüğümüz kadarıyla aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihsel geçmiş ve tarihsel dinamikler de bugüne kadar hala etkili oluyor.
Peki şunu merak ediyorum. Avusturya'daki Türkler, Türk azınlık, AKP rejimi tarafından milliyetçi amaçlarla, hedeflerle yönlendirilmeye, kullanılmaya çalışılıyor mu? Daha önce Erdoğan hatırlayacak dinleyicilerimiz Avusturya'ya gitmişti. Buradaki Türkiyelilere yönelik bir konuşma yapmıştı. Bundan da Avusturya hükümeti rahatsızlığını dile getirmişti. Ne dersiniz? Buradaki Avusturya'daki yükselen milliyetçiliğe karşı AKP'nin de buradaki milliyetçi damarı harekete geçirmesi iki ülke arasındaki huzursuzluğu arttıran unsurlardan bir tanesi galiba.
Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Milliyetçi politikacılar ilginç bir şekilde başkalarının milliyetçiliğini eleştiriyorlar ama kendi yaptıkları milliyetçiliğin çok doğru ve güzel bir şey olduğunu zannediyorlar. Bu Kurt ve Erdoğan konusunda da maalesef böyle. Tayyip Erdoğan birkaç yıl önce kendi seçim kampanyası zamanında Avusturya'ya gelip Viyana'da binlerce kişinin katıldığı bir konuşma yaptı büyük bir stadyumda. Ve orada da maalesef hani siz Türksünüz, Türk kalın, değişmeyin, sakın asimile olmayın gibi şeyler söyledi. Şimdi asimilasyonu ben de desteklemiyorum. Asimile, hiç kimse de asimile olmak zorunda değil. Ama başka bir ülkeye gidip oradaki kişilere aman siz buraya uyum sağlamayın, aman siz olduğunuz gibi kalın demek de ne diplomasiye ne de aslında demokrat siyasete sığmayan bir şey. Yani bunu düşünün, Almanya'dan Alman başbakanının gelip Türkiye'de yaşayan Almanlara böyle binlerce kişinin katıldığı bir stadyumda bir konuşma yaptığını ve onlara aman siz işte Türk gibi olmayın, aman Alman kalın dediğini, bu Türkiye'de de hiç hoşa gidecek bir şey olmazdı. Artı yalnız Avusturya'da değil, bütün Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanların başka bir devlet tarafından böyle enstrümentalize edilmeye çalışılması aynı zamanda burada yaşayan insanlara da çok büyük zarar veriyor. Örneğin konuştuğum bir kişi bu Erdoğan konuşmasından sonra dedi ki iyi de dedi Türk politikacılar geliyorlar burada bir gün bir konuşma yapıyorlar, alkışlar alıyorlar, gidiyorlar ama kabak bizim başımıza patlıyor çünkü onlar gittikten sonra birçok Avrupalı, Avusturyalı diyorlar ki bak işte sizin başbakanınız böyle. İşte siz zaten buralı olmak istemiyorsunuz. Siz zaten çıbanbaşı gibisiniz. Yani bunlar gerçekten burada yaşayan insanların sorunlarını daha da katmerleştiren şeyler.
Peki Avusturya politikalarına birazcık göz attığımızda buradaki Türkiye'li azınlığı toplumun asil yani esas parçalarından biri haline dönüştürmede başarısız olduğu da ortaya çıkıyor. O alana baktığımızda neler yanlış gitti, neler nerede yanlış yapıldı ki bugün toplumsal bir huzursuzluğun kaynağı olarak görülüyor Türkiye'liler?
O konuda maalesef çok büyük eksiklikler var ve çok büyük yanlışlıklar yapıldı. 1960'larda biliyorsunuz misafir işçi etiketlemesi altında emekçiler Avrupa'ya getirildiler. Burada genellikle en zor, en pis, en ağır işlerde ve genellikle çok düşük ücretlerle çalıştırıldılar. Aslında birçoğunun gerçekten emeği sömürüldü. Bu bütün neredeyse bütün Avrupa ülkeleri için geçerli. Ama aynı zamanda o zamanki hükümetler bu insanlar zaten gidici, işte bu insanların buranın dilini öğrenmesine gerek yok, haklarını aramalarına gerek yok çünkü zaten işte 1-2 yıl kalacaklar filan gibi tutumlar içindeydi. Bunun sonucunda da birçok insana gerçekten topluma eklemlenmesi için, haklarını arayabilmesi için, dili daha iyi öğrenmesi için yeterince hizmet, daha doğrusu yıllarca hiçbir hizmet verilmedi. Bunun sonuçlarını da aslında bütün toplum olarak, hani sadece göçmen işçiler ve onların çocukları, torunları olarak değil, bütün Avusturya toplumu olarak hep beraber çekiyoruz. Aynı zamanda dünyanın her yerinde ve maalesef Türkiye'de de olduğu gibi Avusturya'da da ırkçılık var. Ve bu ırkçılık da insanları çok fazla etnik olarak etiketlemeye yönelik. Yani nedir işte sen Türksün, sen hiçbir zaman Avusturyalı olamazsın gibi bazı, bu tabii bütün insanların kafasında olan imaj değil, bazı kişiler böyle düşünüyor. Hal böyle olunca da birçok durumda, yani size bir örnek vereyim. Benim 12 yaşında bir kızım var. Viyana'da doğdu. Doğduğundan beri Viyana'da yaşıyor. Viyanalı yani ve Avusturya vatandaşı. Geçenlerde okulda tanımadığı bir çocuk, sen yani Türkçe konuşuyormuş başka bir çocukla. Sen nece konuşuyorsun demiş. Türkçe konuşuyorum demiş. Ondan sonra çocuk bana dedi ki diyor kızım eve geldiğinde. Bir Türk için Almancan hiç fena sayılmaz dedi diyor. yani bu tür şeyler mükemmel Almanca konuşan çocuklara bile oluyorsa eğer bu tabii toplumsal bir problem var demektir. Ama hani toplumu beyaz siyah olarak görmemek lazım. Bu anlattığım tabii sorunlu olan şeyler. Bunun yanında aynı zamanda gerçekten eşitlikten yana olan, gerçekten eşit vatandaşlıktan yana olan bir sürü Avrupalı, Avusturyalı da var tabii ki. Onların da hakkını yememek lazım.
Peki yeniden bu milliyetçilik meselesine ve AKP rejiminin MHP ile birlikte yarattığı bu milliyetçi dalga ile birleşen Avusturya'daki milliyetçiliği ele aldığımızda bunlar aynı zamanda birbirini tamamlayan, destekleyen, besleyen ve birbirine belki de ihtiyaç duyan unsurlar. Bu bağlamda neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir ilişki var bu iki tarz milliyetçilik arasında?
İkisi söylediğiniz gibi birbirini besliyor ve ikisinin aslında birbirine ihtiyacı var. Ben bunu milletvekili olduğum yıllarda buranın aşırı sağ partisinden, ırkçı partiden milletvekillerine de sık sık söylüyordum. Diyordum ki siz Erdoğan'ın politikalarını eleştiriyorsunuz, insan hakları konusunda haklısınız. Yalnız siz de insan haklarını çiğniyorsunuz. Erdoğan'ın tutumuyla sizin tutumunuz arasında aslında fazla bir fark yok. Bunu duyduklarına tabii çok kızıyorlardı. Çünkü milliyetçilik karşılıklı birbirini beslediği için bir milliyetçinin öteki milliyetçiyi hep düşman olarak göstermesi gerekiyor. Ama aslında taktik olarak ve düşünce yapısı olarak birbirlerine çok yakınlar. Neden? Çünkü milliyetçi olan insanlar hani kendi grubundan olan kişilerin daha iyi insanlar, daha yüce insanlar, daha yaşamayı daha çok hak eden insanlar olduğunu düşünürler. O aynı zamanda Avrupa'daki ırkçılarda da söz konusu. Ve Avrupa'daki ırkçılar da maalesef sosyal sorunları, insanların gelir düşüklüğünü, yoksulluğun giderek artmasını, Avrupa'da da yoksullarla zenginlerin arasındaki farkın giderek açılmasını, bunları da maalesef etnik bir şekilde kullanıyorlar ve yoksullaşmakta olan Avrupalılara günah keçisi olarak göçmenleri veya ilticacıları gösteriyorlar. Ve diyorlar ki işte bunlar burada olduğu için sen yoksulsun. Ama olay tabii bambaşka. Yoksulların ve ezilen insanların aslında dayanışma içinde olup insanca bir siyaseti beraber getirmeye çalışması gerekiyor.
Peki son zamanlarda Avusturya'da ufak tefek olaylar yaşandı. Türkiye'li azınlık içerisinde belli grupların birbiriyle mücadelesi ya da birbirlerine karşı tahammülsüzlüğüyle ilgili olaylar yaşandı. Avusturya hükümeti bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Orada nasıl bir denklem söz konusu? Neden bu tür olaylar yaşanıyor?
Orada bir demokrasi sorunu söz konusu. Haziran ayında kadın cinayetlerine ve kadınların öldürülmesine karşı burada bir yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüş barışçı bir yürüyüştü. Yani hiç kimseye saldırılmadı bu yürüyüş. Yani bu yürüyüşü düzenleyen insanlar kimseye saldırmadılar. Fikir özgürlüğü haklarını kullandılar. Avusturya'da çünkü fikir özgürlüğü şu şekilde yaşanıyor. Polise bildiriyorsunuz ben şu konuda şu içerikli bir demonstrasyon, bir yürüyüş yapacağım diye. Ve eğer demokrasiye karşı bir unsuru yoksa bunun, polis zaten o şeye izin vermek zorunda ve o hakkınız var. Bu yürüyüşe bozkurtlardan ve faşizan düşünceli kişiler ve onların etkisi altında olan genç bir güruh, genç erkekler genellikle bir saldırıda bulundular. Ve bunun üzerine ondan sonraki günlerde bu saldırılara karşı yürüyüşler düzenlendi ve dendi ki biz bunu kabul etmiyoruz. Avusturya toplumu olarak kabul etmiyoruz. Yani sadece işte Türkiyeliler veya Kürtler veya kadınlar olarak değil. Demokrat insanlar olarak fikirlere karşı şiddet kullanılmasını kabul etmiyoruz. Ve bunun üzerine yürüyüşler yapıldı. Bu karşı yürüyüşlere ben de katıldım. Çünkü demokrasinin ve fikir özgürlüğünün çok çok önemli bir hak olduğunu düşünüyorum. Ve bu hakkı her zaman hep beraber korumamız gerekiyor. Sağcı partiler tarafından Avusturya'da bu bir miktar malzeme yapılmaya çalışıldı. Ve olay işte Türkler Kürtlere karşı diye gösterilmeye çalışıldı. Ama olay demokrat olan insanlarla demokrat olmayan insanlar arasında. Çünkü o yürüyüşü barışçıl bir şekilde yapan insanlar içinde Türkler vardı, Avusturyalılar vardı, Kürtler vardı, başka etnik kökenden insanlar vardı. Ve bu insanlar dediğim gibi ondan sonraki günlerde de biz demokrasiyi ayak altına aldırmayacağız, fikir özgürlüğünü savunacağız diye yine hep beraber ve kol kola yürüdüler. Yani kim bu olayı etnisite etmek istiyorsa aslında demokrasi, buradaki demokrasi noktasını görmüyor demektir.
Peki yeniden rejim ve AKP rejimiyle Avusturya'da yaşayan Türkiye'ler arasındaki ilişkiye dönersek, Avusturya hükümetinde şöyle bir algıdan bahsedilebilir mi? AKP rejimi, buradaki Türkiye azınlığı kendi milliyetçi hedefleri, çıkarları için manipüle etmeye çalışıyor gibi bir algı var mı? Bir de son zamanlarda işte çok sayıda Türkiye'li ajanın aktif şekilde muhalifleri damgalamaya, onları fişlemeye çalıştığı yönünde de medyada haberler yer alıyor. Bu konuda da bir hassasiyet var mı? Ne dersiniz?
Evet, hükümette böyle bir algı var. Hükümet şu anda iki partiden oluşuyor. Sadece ÖVP Partisi ve Yeşiller Partisi'nden oluşuyor. Yani federal alanda, Avusturya genelinde. İkinci söylediğiniz konu ajanlarla ilgili olarak bu Haziran'da olan ve şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz gösteri ve buna olan saldırı sonucunda Avusturya polisi tarafından araştırmalar yapıldı ve şunun farkına varıldı. Yaşam hakkını ve kadınların hakkını koruyan veya savunan yürüyüşü izlemek üzere gayet profesyonel bir şekilde, yani film kamera timleri olarak insanlar gelmiş ve bunlar ne organizasyonu yani yürüyüşü organize eden insanlardan ne de Avusturya polisi tarafından. Ve sonradan polisin ortaya çıkardığı şey, en azından bir kişinin profesyonel hazırlıklı bir şekilde çekim yaptığı ve bu çekimde görüntülediği insanları da MIT'e bildirmek üzere bu çekimi yaptı. Bu kişi daha sonra poliste yaptığı itiraflarda ajan olarak çalıştığını itiraf etti. Ve maalesef zaten son yıllarda Avusturya'da yaşayıp Türkiye kökenli olan birçok insan Türkiye'ye girerken ya zorluk yaşadılar veya tutuklananlar oldu, hakkında dava açılanlar oldu. Ve bu insanların birçoğu sadece sosyal medyada yazdıkları ve şiddet içeriği olmayan şeyler nedeniyle haklarında davalar açıldı ve tutuklananlar oldu. Yani bu nedenle Türkiye siyasetinin, özellikle hükümetin, AKP, MHP hükümetinin Avrupa'da yaşayan ve onların politikasını eleştiren kişilere karşı kurmuş oldukları izleme ağı, Avusturya mercileri ve Avusturya hükümeti tarafından büyük bir şüpheyle ve nasıl söylenebilir, eleştirel bir şekilde izleniyor.
Ya bu da Avusturya hükümetini anladığım kadarıyla ciddi anlamda iç işlerine müdahale olarak gördüğü için rahatsız ediyor.
Evet, aynen öyle. Ve yani olay Avusturya'da yaşayan ve zaten büyük çoğunluğu Avusturya vatandaşı olan insanların Avusturya'da yaşarken söyledikleri veya düşündükleri şeyler nedeniyle Türkiye'ye girerken tutuklanmaları, tabii ki hem Avusturya kanunlarına hem de insan haklarına aykırı bir şey.
Peki buradan bu anlattıklarınızdan çıkan tablo yakın zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin rayına girmesi ya da eski halini alması pek olası görünmüyor gibi. Özellikle son dönemlerde Türkiye AB arasındaki diğer ülkelerle de ilişkilerindeki gerilim göz önünde bulundurulduğunda ne dersiniz?
Diğer ülke hakkındaki şeyler iç politikada kullanılabilir olduğu sürece ilişkilerin fazla iyileşeceğini düşünmüyorum. Yani nasıl Erdoğan'ın Avusturya politikacılarına çatması Türkiye'de kendi iç politikası için, kendisi için olumlu oluyorsa, aynı zamanda Avusturya Başbakanı'nın Erdoğan'a çatması burada milli politika içinde kendisine şey getiriyorsa, meyve getiriyorsa, bu maalesef yakın zamanda, bu son yıllarda duyduğumuz tonlar pek değişmeyecek demektir.
Bu da oradaki belki de Türkiye'lilerin ya da Türkiye kökenlilerin hayatını aslında daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.
Evet, ama buna karşı sesini yükselten insanların sayısı da giderek arttı son yıllarda. Yani birçok insan, tamam biz Türkiye kökenliyiz, Türkçe konuşuyoruz, Türkiye'de akrabalarımız var, ama Türkiye'li politikacıların bizi kendi politikalarına malzeme yapmasını istemiyoruz diyen insanların sayısı giderek artıyor. Tabii bunların hepsi bunu yüksek sesle söyleyemiyorlar. Çünkü dediğim gibi Türkiye'ye girerken tutuklanma veya hakkında dava açılma korkusu var birçok insanda. Ama konuştuğunuzda Avusturya'da birçok Türkiye'li biz burada kendi hayatımızı yaşıyoruz, işimize gidip işte normal hayatımızı yaşamak istiyoruz. Kimse bizi malzeme etmesin kendisine diyor.
Peki. Alev Hanım, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Sanırım birçok konudan konuştuk. Bunları yani Avusturya-Türkiye arasındaki ilişkileri bütün bu faktörleri göz önünde bulundurmak gerekli diyorum. Çünkü bazen politikacılar maalesef iç politikada prim yapmak için söylenmemesi, yapılmaması gereken şeyler söylüyorlar. Medyada bunu birebir üstlenip işte şu şöyle dedi, bu buna böyle çıkıştı diye bunu malzeme olarak kullanıyor. Ama hepimizin demokrat insanlar olarak, vatandaşlar olarak hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, her olaya soğukkanlı ve özellikle kardeşlik, barış ve fikir özgürlüğü çerçevesinde bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Peki, yayına katıldığınız için çok teşekkürler.
Rica ederim. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.